Ayrım 3.
Bremenli doktorun başvurduğu ispatlama yolu aşağı yukarı şöyleydi. Sonsuz çokluktaki yıldızlar sonsuz büyüklükte bir aydınlık üretirler. Ama öte yandan da herhangi bir yıldızın parlaklığı, yıldızın dünyamıza olan uzaklığı arttıkça azalır. Bu azalma uzaklığın karesine eşittir. Anlayacağınız, güneşimizin bugün bulunduğu uzaklığın iki katı bir uzaklıkta olduğunu varsayalım. Bu durumda güneş bizi şimdikinin dörtte biri bir güçle ısıtıp aydınlatabilecektir. Ya da gerçekte güneş kadar aydınlık olan ama ondan bin kez uzaklıktaki herhangi bir yıldız bize güneşin verdiğinin milyonda biri kadar ısı verebilir. 1 bölü 1000 çarpı 1000. Buraya kadar her şey yolunda görünüyor. Sonsuz çokluktaki yıldızlardan doğan sonsuz büyüklükteki aydınlık, yıldızların gittikçe artan uzaklığı yüzünden uzaklığın karesi kadar azalıp bize ulaşamıyor diye düşünmek mümkündür. Gel gelelim Olbers'in de saptadığı gibi bu yanlış bir çıkarsamadır. Çünkü artan uzaklıkla birlikte bu defa yıldızların sayısı aydınlıklarının azalmasından çok daha fazla artar. Bu artış aydınlık gibi uzaklığın karesiyle değil, üçüncü kuvvetiyle orantılıdır. Bunun ne anlama geldiğini gözümüzün önüne getirmeyi bir deneyelim. Gelişigüzel bir varsayımla 10 ışık yılı bir alan içinde, dünya çevresinde hafif ışıklarıyla gecemizi aydınlatan 100 yıldızın bulunduğunu kabul edelim. Şimdi bir adım daha atalım ve bunun iki katı bir uzaklık içindeki bütün yıldızları göz önüne alalım, yani 20 ışık yılı içindeki yıldızları. Bu durumda işin içine katılan ve ortalama olarak ötekilerden iki kat bize uzak olan yıldızlar, bu iki kat uzaklıklarından ötürü ikisinin karesi oranında, yani önceki 100 yıldızın sağladığının ancak dörtte biri kadar aydınlık sağlayacaklardır. Şimdi gelelim işin can alıcı noktasına. Eşit aralıklı bir dağılım durumunda iki kat daha uzaklıktaki yıldız sayısı öncekinin ne iki katı ne de dört katıdır. Uzaklığın üçüncü kuvveti N3 hesabıyla bu sayı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 100 eşittir 800'dür. Şimdi uzaklığı gene iki katına çıkaralım. 40 ışık yılı uzunluğundaki bir çapın oluşturduğu, dünyayı da içine alan bir uzay küresini inceleyelim. Bu durumda işin içine katacağımız yeni yıldızların sağladığı aydınlık, bu 4 kat uzaklığın karesi oranında, yani 1 bölü 16 oranında azalacak, ancak bu varsayımsal küre içindeki yıldız sayısı da 4 kat uzaklığın 3. kuvvetine 4 üstü 3 çarpı 100 eşittir 64 çarpı 100'e fırlayacaktır. Uzaklık arttıkça bu sıçramalı artış da sürüp gider. Yıldız sayısı tek tek yıldızların verdikleri aydınlığın azalmasından çok daha fazla artacaktır. Soyut deneyimizde dünyanın çevresine yerleştirdiğimiz 40 ışık yılı çapındaki varsayımsal kürenin içeriğini oluşturan yıldızların sayısı, yıldızların bu küre yüzeyine yansıttıkları ışıktan çok daha hızlı artacaktır. Öyleyse diye düşündü Olbers, herhangi bir zamanda ne kadar uzakta olursa olsun, yıldızların hızla artan sayısı, gittikçe azalan aydınlığın bu kaybını gidermekle kalmayıp, ister istemez bu sayının bastırıldığı bir sınıra ulaşacaktır. Bu sınır uzaklığın sonsuz büyüklük ve genişlikteki bir evrende eninde sonunda aşılması kaçınılmaz olduğundan bütün gökyüzü geceleyin de gündüz gibi aydınlık olmalıdır. Çok şükür ki Doktor Olbers'in boğuştuğu sorun daha yalın bir biçimde dile getirilebilir. Sadece şöyle düşünmemiz yeter. Eğer evren gerçekten de sonsuz sayıda çok, dikkat edelim, tasarlanamayacak kadar çok değil, sonsuz çoklukta. Yıldız içeriyorsa, en minik noktada bile sonsuz çoklukta yıldız arka arkaya gelecektir. Gece göğünün her noktasındaki sonsuz çokluktaki yıldızlar, hangi uzaklığa doğru yayılmış olurlarsa olsunlar, yeryüzüne büyük bir aydınlık yansıtacaklardır. Öyleyse diye düşündü Olbers, geceleyin ortalığın karanlık olmaması gerekir. Olbers'in vardığı sonucun ve yaptığı hesapların çürütülmesi olanaksızdı. Gel gelelim Olbers de dahil olmak üzere, yeryüzünde bu çürütülmez kanıta karşın, her akşam havanın gene de karardığını inkar edebilecek tek bir kimse yoktur. Olbers ortaya attığı soruyla birlikte klasik bir çelişkiyi de gün ışığına çıkarmıştı. Bu ilginç ama bilim adamları bakımından biraz da can sıkıcı durumdan sıyrılabilmek için evrenin belki de ideal bir saydamlık göstermediği varsayımına bel bağlandı. İlkece doğruydu bu düşünce. Bugün bildiğimiz gibi uzayda genleşmiş kara bulutların ya da incecik dağılmış gaz ve toz biçimindeki sabit yıldızlar arasındaki maddenin, interstellar, tozun çok uzaklardaki yıldızların ışığını azalttığı ya da tamamen yuttuğu kanıtlanmıştır. Böylelikle sorun herkesi memnun edecek bir biçimde ortadan kalkmış görünüyordu. Yıldızların ışığı bu bulutlar ve tozlar yüzünden bize eksilmeden ulaşamıyorsa, Dr. Olbers'in kuramsal düzlemde çok inandırıcı varsayımları pratikte geçersizdiler. Böylelikle bildik anlayış kurtarılmış oluyordu ama yalnızca görünüşte. Gerçekte bu kaçışla bilmeden yepyeni bir açmazın içine düşülmüştü bile. Wilhelm Olbers'in bulup ortaya çıkardığı sorunun kökenleri, evrenin sonsuz büyüklükteki uzay içinde yayılmasından kaynaklanıyorken, sorunu az önceki yoldan çözme girişiminde izlenen yol, evrenin zaman içindeki sonsuzluğu varsayımıyla çelişmekten kurtulamıyordu. Evrende yıldızlardan gelen ışığı yutan karanlık bulutlar varsa, bu emilen ışık, bugün bunu biliyoruz, bu karanlık bulutları çoktan öylesine ısıtmış olmalıdır ki, bunlar da tıpkı söz konusu yıldızlar gibi ışımadan, yani emdikleri ışını kusmadan edemezler. Yıldızlardan ışınlanıp gelmiş enerjinin bir yerlerde toplanmış olması gerekir. Çünkü evrende hiçbir şey yok olup gitmez. Bu enerji toz bulutlarının yutması yüzünden bize ulaşamıyorsa, o zaman bu bulutlarda toplanıp kalıyor demektir. Ve bu enerji ne kadar zayıf olursa olsun, bulutlar bunu sonsuz bir zaman süresi içinde biriktire biriktire eninde sonunda aynen bu yıldızlar gibi kor kor yanmaya ve ışımaya başlayacaklardır. Evet, işte Olbers'in ortaya attığı soruna dönecek olursak başladığımız yere geri döndük diyebiliriz. Bugün yanılgının nerede yattığını biliyoruz. Evren ne sonsuz büyüklüktedir ne de sonsuz ömürlüdür. Böylece Olbers'in ortaya attığı soruna ilişkin açmazın dayandığı koşulda düşmüş oluyor. Bremenli dahi amatör gökbilimcisinin kanıtlama yönteminin can alıcı noktası kritik sınır uzaklık kavramıdır. Bir hatırlamaya çalışalım. Olbers hesaplamalarında çok doğru düşünerek yıldızların azalan parlaklığının belirli bir uzaklıkla birlikte N üzeri 3 oranında çoğalan yıldız sayısının sağladığı ışıkla dengelenmesi gerektiğini düşünmüştü. Yıldız çokluğunun azalan ışığı bastırdığı bu sınır uzaklığı hesaplayabiliriz. Yaklaşık 10 üzeri 20 ya da başka deyişle 100 trilyon ışık yılı. Dipnot, bir ışık yılı yaklaşık 9.46 milyon kilometre. Ötede yıldızlar bu yoğunluğa ulaşabilirler. Bu sayıyı görür görmez akşamları göğün neden karardığını hemen anlayabiliriz. Çünkü evren, Olbers'in ve çağdaşlarının sandıklarından çok daha küçüktür, sonsuz büyüklükte olmadığı gibi yıldız sayısının çoğalan oranının Olbers'in hesapladığı anlamda ışığı bastırabileceği sınır değerlere ulaşmasına olanak tanımayacak kadar küçüktür. Bizim için en büyük kozmik uzaklık 100 trilyon değil 13 milyar ışık yılıdır. Dipnot, 9.46 milyon çarpı 13 milyar kilometre. Buysa Olbers'in tahmini sınır uzaklığının yaklaşık 10 milyarda biri kadar bir sayıdır. Birazdan evrenin şu anda neden bu büyüklükte bir genişliğe sahip olduğunu ayrıntılarıyla açıklayacağız. En azından her akşam hava karardığında evrenin ne zaman ne de mekan yönünden sonsuz olmadığının elle tutulur kanıtını edindiğimiz kesindir. Ama böylelikle bu bölümün başında karşılaştığımız düşünce açmazına geri dönmüş oluyoruz. Evren sonsuz büyüklükte değilse neyle ve nasıl sınırlanmıştır? Bu sınırın arkasında ne olabilir? Sorusunu sormadan böyle bir sınırlanmışlığı nasıl tasarlayabiliriz? Başka deyişle var olan her şeyi istisnasız kapsayan herhangi bir, bunun dışında daha dışarıda, düşüncesine olanak vermeyecek nihai bir sınır sorunu nasıl çözümlenebilir? Böyle bir sınırın tasarlanamazlığı, atalarımızın bu konuda düşünmeye başlar başlamaz evrenin sonsuz olduğunu kabul etmelerine yol açmıştır. Hatta önemli bir karşı kanıt elde etmiş olmasına karşın bu, Olbers için de geçerlidir. Evrenin bütününün araştırılması ve incelenmesi söz konusu olduğunda, tasarlanamazlık özelliğine sığınıp işin içinden çıkmak, alabildiğine tartışmalı ve kötü bir argümana bel bağlamak demektir. Bu gerçeği bulmuş olması Albert Einstein'ın paha biçilmez başarılarından biridir. Einstein'ın bu öğretici buluşuna kadar insanların çevremizdeki doğanın ve dünyanın en derin noktalarına ve gizlerine kadar akılla kavranabilir ve anlaşılabilir olmakla kalmayıp aynı zamanda beynimizce tasarlanabilecek bir nitelikte olması gerektiğini düşünürken bu düşünceleri çok olağan bulmaları gene o sözünü ettiğimiz her şeyin merkezi olma saplantısının bir yansısıdır. Bugün evrenin ve dünyanın bazı özelliklerine yönelik tasarlanması olanaksız açıklamaları sırf bizi tatmin etmedikleri için yanlış sayarak reddedişimizdeki inat da aynı saplantının bir sonucudur. Çevremizde bulduğumuz dünyanın ve evrenin bütün zenginlikleri, çeşitlilikleri ve gizli nedenleriyle özellikle de biz insanların beyinlerinin kapasitesine sığmasını beklememizin ardında ne büyük bir saflık yatıyor. Bizden başka hiçbir canlıda bu serüvenci düşünceye rastlama olanağı yoktur. Dışımızdaki bütün öteki yaşama biçimlerinde böyle bir beklentinin olanaksız olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Örneğin bir karıncanın yıldızlardan haberi olmamasına hiç şaşmayız. Bir maymunun yaşantı gerçekliğinin onu kuşatan dünyanın gerçekliğinden çok çok gerilerde olması da bize çok doğal görünür. Gerçi bir maymunu dikkatle gözlerken bu hayvanın zihinsel gelişmişliğinin, zekaya dayalı düşünebilme olanağının hemen çok yakınında ama o kerte umutsuz bir biçimde nasıl tıkanıp kalmış olduğunu düşündükçe tuhaf bir melankolik duyguya kapılmaktan da kurtulamayız. Ama içimizden hiç kimse bu durumu gizemli ya da açıklamaya değer saymayacaktır. Böyle olması bize tamamen doğal görünür. Kendi atalarımızın ya da ön insanların öteki türleri için de geçerlidir bu. Neandertal insanı genetik şifreden habersiz olduğu gibi atomların bırakalım karmaşık yapılarını, varlığını bile bilmiyordu. Gene de gerek kalıtımın molekül mekanizması, gerekse de atomların yapısı, onları on binlerce yıl sonra bilimsel yoldan bulmamızı beklemeden ortaya çıkmışlardı. Genetik şifre olmaksızın Neandertal insanı üreyemezdi. İlkel insanın yaşadığı çağlarda ilkel aletleri yapmakta yararlandığı maddeler birbirlerinden farklı atom yapılarıyla belirlenmişlerdi. Gel gelelim Neandertal insanının ne kendisini çepeçevre kuşatan bu dünyanın söz konusu alanlarına ne de bugün bizim bildiğimiz yanlarına ilişkin en ufak bir fikri vardı. Bu alanlara henüz rastlamamış olduğundan ya da bu ilk insanın ilgi ve çıkarlarının başka bir yönde gelişmesinden değildi bu. Neandertal beyninin onun göz algısının çok arkalarında kalan gerçekliğin parçalarını kavrayacak kadar gelişmemiş olduğunu kesinlikle iddia edebiliriz. Dünyanın büyük bölümlerinin bu ön insanın yaşantı alanı dışında kaldığını ya da ona göre yok sayılabileceğini ileri sürmek pek güç olmasa gerekir. Çünkü beyni bu bölümleri alabilecek ve tasarlayabilecek konumda değildi. Ama söz konusu olan kendimizsek, aynı şeyleri düşünmekte nedense güçlük çekeriz. O zaman bugüne kadar uzana gelen milyarlarca yıllık gelişme sanki yalnızca bizi şu anda bulunduğumuz gelişmişlik basamağına tırmandırabilme amacına hizmet etmiştir diye düşünmekten kendimizi alamayız. Sonra da tesadüfen tanığı olduğumuz dünya tarihinin bu döneminde beynimiz sanki mümkün olabilecek en üst gelişmişlik düzeyine ulaşmış ve bu gelişmişlik basamağının karakteristik yanı da tüm dünyanın olanca özelliği ve yasasıyla beynimizin içinde içerilmiş olmasaymış gibi bir anlayışın geçerliğini kanıtlamaya çalışırız. Gerçekte ise durumumuz Neandertal insanınki ile karşılaştırıldığında öyle dişe dokunur bir değişme göstermemiştir. Gerçi o zamandan bugüne evren ve uzayın özelliklerine ilişkin bilgilerimizin önemli bir yol aldığına kuşku yoktur. Beynimiz de gelişmesini sürdürmüş ve binlerce araştırmacının çalışmalarından edinilen sonuçların yüzyıllarca birikmesiyle evrenin çıplak, gözümüze kapalı olan bazı yanlarının kavranmasına doğru ilk adımlarında atılması mümkün olmuştur. Ne var ki son 100 bin yılın bu ilerlemeleri, evrenin o korkunç boyutları ve içinde gözlemlenmesi gereken olay ve nesnelerin akıllar durdurucu karmaşıklığı ve bolluğu karşısında devede kulaktır. İşte bu düşüncelerin yardımıyla elimizdeki tartı taşlarını yerli yerine yerleştirirsek, evrenin her yanıyla anlaşılır ve açık seçik bir biçimde kavranabileceğine ilişkin umudun ya da beklentinin ne kadar boş olduğunu hemen görürüz. O zaman özellikle araştırma ve incelemelerimizin günlük alışılmış çevremizin koşullarından iyice uzaklaştığı yerde bu beklentinin daha da safça olduğunu görmek kolaylaşmaktadır. Öyleyse atomun içindeki ve evrenin en dış sınırlarındaki ilişkilerin bizce tasarlanmasının ya da beynimizde canlandırılmasının olanaksız olmasında şaşılacak bir yan yoktur. Aslına bakılacak olursa, soyut formüllerin ve herhangi bir şekilde kafamızda ve gözümüzde canlandıramayacağımız sembollerin sağladığı düşünsel koltuk değnekleriyle de olsa, evrenin bu bölgelerine ilişkin akla yatkın düşünceler ortaya koyabilmeyi hala becerebildiğimize bile şaşmak gerekir. Evrenin bir bütün olarak, alışkanlıklarımızla bağdaşmayan ve tasarlama yeteneğimize hiç de uymayan bambaşka bir şey olduğunu bulma başarısı Einstein'a aittir. Einstein'ın düşüncelerinin ürünü adı birçok yanılgıya yol açan relative kuramıdır. Aslında uzun zamandan beri bir kuramda değildir bu. En azından 1945 Ağustos'unda Hiroşima'nın yerle bir olduğu o günden bu yana. Çünkü Einstein'ın bulduğu madde ile enerjinin özdeşliği yasasının ortaya koyduğu bilgiler olmadan atom bombasının yapılması da olanaksız olurdu. Öte yandan bugün bile birçok insanın hala sandığının aksine relativite düşüncesi yazı masasında kılı kırk yaran ince akıl yürütmeler sonucu elde edilmiş mantıksal bir nazariye olmadığından başlangıçta da bir kuram değildi. Söz konusu anlayışın çıkış noktası sanılanın tam tersine soyut düşünceler değil deneysel sonuçlardı. Yani o zamana kadar bilinen doğa yasalarının yardımıyla kavranması mümkün olmayan deneysel gerçeklerdi. Başlangıç noktasında da Amerikalı fizikçi Albert Michelson'un 1881 yılında Chicago'da yaptığı bir deneyin tam bir bilmeceye benzeyen sonucu duruyordu. Michelson, deney aynalarını belirli bir biçimde düzenleyerek, dünyanın dönme hızını güneşten gelen ışığın hızına ekleyerek çıkacak sonucu hesaplama olanağı veren optik bir alet yapmıştı. Işığın hızı saniyede 300 bin kilometre ve yeryüzünün ışığın kaynağına yani güneşe doğru görece hızı ise gene saniyede 30 kilometredir. Demek ki ışığın dünya eksenine dik düştüğü ilk ölçümde 300 bin, ikinci ölçümde ise 300 bin 30 kilometre saniye çıkması gerekiyordu. Michelson düzeneyi öyle mükemmel kurmuştu ki bu farkın en ufak bir hata payı olmaksızın ölçülmesi gerekiyordu. Bu deneyin tarihsel önemi her iki ölçümde de ortaya herhangi bir farkın çıkmamış olmasında yatar. Michelson her iki durumda da saniyede 300 bin kilometre değerini elde etmişti. Amerikalı pahalı ve değerli aletini hangi yöne çevirirse çevirsin, yerkürenin dönme hızı ışığın hızına bir türlü eklenmek bilmiyordu. Deneyin düzeni oldukça yalın, karmaşıklıktan uzak olduğundan bu sonuç alabildiğine gizemli bir bilmeceyi andırıyordu. Dünyanın güneşin çevresinde döndüğü gerçeğinden kimsenin kuşku duyacak hali yoktu ya. Deney daha sonraki yıllarda da birçok kez aynı şaşırtıcı sonuçla tekrarlanıp durdu ve fizikçilerin başını iyice ağrıttı. İlk kez Einstein başlangıçta kulağa oldukça ters gelen ama daha sonra geliştirerek ünlü kuramına ulaşmasına yol açan bir açıklama getirdi. Denebilir ki Einstein herkesin beklentisine uygun biçimde çıkmayan sonucun neden yanlış olduğunu sormak yerine sonucu kesin bir doğru olarak benimseyip mantığın bütün kurallarını alaya alır görünmesine karşın bu sonucu daha sonraki akıl yürütmelerine dayanak olarak aldığından Michelson deneyinin getirdiği sorunu çözebilmiştir. Genel ve akla uygun beklenti dünyanın hızının ışığın hızına eklenebilmesi gerektiği doğrultusundaydı elbette. Durum tıpkı hareket halindeki bir trenin koridorlarında bir uçtan bir uca yürüyen insanınki gibi göz önüne getirilebilecek kadar açık seçikti. Trenin herhangi bir arazide saatte 100 kilometre hızla gittiğini ve varsayımsal kişimizin trenin içinde 5 kilometre saniye hızla yürüdüğünü varsayalım. Bu durumda trenin içindeki yayanın trenin dışındaki araziye görece hızı saatte 105 kilometredir. Bunu ölçebiliriz, doğrudur da bu sonuç. Burada anlatılan durumda her iki hız yani trenin ve trenin içinde yürüyen yolcunun hızları toplanmaya elverişlidirler. Klasik hareket öğretisinden bildiğimiz gibi sonuç, hızların gelişigüzel toplanabilirliği biçimindeki tamamen olağan ilkeye uygundur. Bu toplama olayının Michelson deneyinde neden gerçekleşemediği sorusunu bu ilkenin ışığında anlamak mümkün değildir. Birbirine eklenmesi beklenen hızlardan biri olan ışığın hızının, daha önce değindiğimiz tren deneyinde birbirine eklenen tren ve insan hızlarından farklı bir nitelikte olduğu ve hızların eklenebilirliği ilkesine ve tabii sayısal sonuca etki edebileceği kimsenin aklına gelmiyordu. Einstein sorunun hızların toplanabilirliği ilkesiyle ilintili olabileceğini düşünmüştü. Belki de evren, büyük hızların söz konusu olduğu alanlarda günlük dünyamızda tanıdığımızdan bambaşka özelliklere bürünmekteydi. Einstein bir yandan bu yolda akıl yürütürken hızların gelişigüzel toplanabilirliği ilkesinin görünürdeki olağanlığından da yavaş yavaş kuşku duymaya başladı. Gerçi ilk bakışta bu ilke apaçık ve herhangi bir açıklamaya gerek bırakmayacak kadar akla yatkın görünüyordu. Ama düşünmeyi tutarlı bir şekilde sonuna kadar sürdürünce uç durumlarda tartışmalı sonuçlara götürmesi kaçınılmazdı. Gelişigüzel istenildiği kadar toplanabilir olmak demek, her an hızın ilkece sonsuz büyüklükte bir hız elde edilinceye kadar birbirine eklenmesi demekti. Ama Einstein, sonsuz büyüklükte hızların olmaması gerektiği sonucuna varmıştı. Çünkü bu, evrendeki mümkün en büyük uzaklıkların bile herhangi bir zaman süresi geçmeden anında aşılması anlamına geliyordu ki bu da apaçık bir saçmalıktı. Bu düşünceyle birlikte ilk kez Einstein'ın attığı en isabetli adımın gerçekleştirilmesi doğrultusunda bir başlangıç noktası da elde edilmiş oluyordu. Sonsuz büyüklükteki hızlar yoksa, o zaman herhangi bir en üst hız, kimsenin ve herhangi bir şeyin ne maddenin ne de herhangi bir ışığın aşamayacağı bir üst sınır hızı olmalıydı. Eğer durum böyle idiyse, Michelson deneyinin bu zamana kadar alışılmayan sonucunun açıklaması da avucumuzun içinde demekti. Daha doğrusu bu deneyin sonucunu açıklamaya bile gerek yoktu. Sadece ışık hızının evrendeki başka herhangi bir şeyin aşamayacağı bu en üst hız olduğunu kabul etmek yeterliydi. O zaman bu hıza başka bir hızın neden eklenemeyeceği de anlaşılmış oluyordu. Michelson deneyi Einstein'ın vardığı sonuca göre ışık da dahil hiçbir şeyin saniyede 300 bin kilometre hızla hareket eden ışıktan daha hızlı olmayacağı ilkesinin benimsenmesiyle açıklanabilirdi. Son yüzyıllarda yaptığımız doğa araştırmaları boyunca gerçekliğin sandığımızdan farklı olduğuna kendimizi hep alıştırmak zorunda kaldık. Şimşek ve gök gürültüsünün öfkeli tanrılarca değil, görünmeyen ve tasarlanamayan elektromanyetik alanlarca meydana getirildiğini öğrendik. Kendimizi bu düşünceye alıştırdığımız gibi bu buluştan yararlanmasını da bildik.